kitaptaki siyah leke şiiri aslında hem beni hem de benim yaşadığım hayatın arka planını ve fonunu anlatan bir şey. Aşkı önemseyen fakat aşkı fetiş hale getirmeyen bir anarşist var burada. Aşkın bile iktidarını asla kabul etmiyor ve egemenliğine boyun eğmiyor. Yani severken sevgisinin kurbanı olmuyor. Aşıkken sevdiği kadın ya da erkeğin celladı olmuyor ya da olmamayı amaçlıyor. Ve tenezzülkar değil. Yani minnet etmiyor. Yani el pençe divan etmiyor. Yani severken de sevmenin coşkusu ve şehvetiyle davranırken de kendiyle yüzleşmeyi biliyor. Ayrılırken ve giderken de. Yani çünkü ayrılığın da aşk olduğu bir hali anlatıyor. Yani ille de içi bitip boşalmalı ve kötü olmamalı insan. Ayrılıklar da aşka dahildir diyen Atilla İlhan'a vurgu yaparsak benim şiirimde de o vardır. Aşıkken de insanlar ayrılır veya da ayrılabilir. Sevmeye dahildir ayrılıklarda. Ve hatta bana göre bir şair olarak bir aşk ilişkisi nasıl başladığıyla değil, benim için en çok nasıl bittiğiyle temize çeker kendisini. Dolayısıyla bu şiirimde hani o yalnızlığın böyle bir bağırmama hali de var. Hani diyorum ya burada, yalnızım demek tenezzülse fiyakalı bir duygu için ya da anlamı kaçmış kelimelerin yaltaklanmasıysa veda, kalsın isterim yüreğimin dikenlerdeki kılçıklarını toplayarak, daima kalsın penceredeki tenezzül ve perdedeki rıza. Hani tenezzül etmeyen ve rıza göstermeyen, boyun eğmeyen, el pençe divan durmayan bir aşkı ve coşkuyu ve bir gidişi anlatıyor gerekirse. O diyor hani yalnızlıksa böyle bir yalnızlığı da üstlenirim diyor. Yani tabii ki burada şairlerin müthiş bir zengin dünyasına da vurgu var. Hani şairler ve anlam siyah bir lekedir dedim bu divanda artık. Beyaz ve yalan dünyada siyah bir leke. Kendime yakalanmak için beni tuhaf bahanelerime bırakın. Beni tuhaf bahanelerime bırakın beni. Şairler ve anlam siyah bir lekedir. Beyaz ve yalan dünyada beni siyah bir lekeye bırakın. Siyah bir lekede kalayım. Yani burada herkesin doğru olduğu yerde ben bir yanlışım diyor. Herkesin melek olduğu yerde ben bir şeytanım diyor. Herkesin uzun olduğu yerde ben bir kısayım diyor. Mütevazılığın, alçak gönüllülüğün içinde bir doğruyu abartmadan savunmak var. Ve şairler bana göre gerçekten bu hayatın büyücüsüdürler. Ve dedim ya, büyük felsefecidirler iyi şairlerin hepsi. Şairler ve anlam siyah bir lekedir. Beyaz ve yalan dünyada.
Evet.
Beni siyah bir lekeye bırakın diyorum. Yani her şeyin beyaz olduğu yerde ben, anlam ve şiir, şairler siyahtır ve lekedir. Bu şiir de bir lekedir. Aşk da bir leke ise bu dünyada biz bir leke olalım. Hatta doğrular da beyaz olsun. Bizi de o doğruya bırakın, leke olarak kalalım diyorum. Yani bu metaforda aslında siyahın doğru ve İyi bir şey olduğunu savunuyor şair tabii. Ama anarşizm var bunun arka planında. Benim bütün şiirlerimde boyun eğmeyen bir anarşizm var. Yani egemenlik ve eşitsizlik ilişkisine asla tahammül etmeyen bir başkaldırı ve karşı koyuş var. Aşıkken bile aşkı sorgulayan bir şey var. Boyun eğmeyen bir şey var. Ben bunu biliyorum. Eleştirmenler de söyledi. Yani kendi içinde böyle bir ihtilalci bir şiirim var. Yani mızmız bir şiirim yok benim. Ağlaksızlık bir şiirim yok. El pençe divan bir şiirim yok. Razı gelip böyle arkasını dönüp küsen giden bir şiirim yok. Kırılganlığını bile bir itirazla yaşayan şiirim var. Dilde isyan olsa da asla şiddeti içermez. Yani dilin kendisinde yüksek bir anlam vardır belki ama asla bir bireyin bir bireye, bir toplumun bir topluma, bir halkın bir halka şiddetini, zorunu ve cebirini içermez. Tam tersine buna karşı bir şiirdir. Barışı, adaleti, eşitliği, kardeşliği, yoldaşlığı ve bu dünyanın hepimize ait olduğunu savunur. Benim milliyetçi bir şiirim yoktur. Niye? Bu dünyayı ben bir tek millete değil, bu dünyayı ben bütün insanlara layık görüyorum.
Tabii.
Bu dünya sadece bir ulusun ya da ulusların değil, bütün bu dünyada yaşayan bütün canlılarındır. Hayvanlar da dahildir buna. Bitkiler de dahildir. Ve bütün canlıların yaşam hakkı kutsaldır. Gidişlerine şiiri aslında bir intiharı ve intiharla yüzleşmeyi anlatıyor. Aslında öteki dünya, ölüm, intihar ve ölümle yüzleşmek ve öteki dünyaya gittiğimiz zaman Allah'ın ve bir cennetin ve cehennemin olmadığını anlatan bir şiir biraz da. Yani Tanrı koca bir yalandır. Orada da Tanrı yok aslında. Cennet ve cehennem de Tanrı da burada bizim yarattığımız bir şeydir. Hani biraz kendimizi intiharla yüzleştirip intihar etmeye yaşarsak hani bir insan intihar ettiğinde neler yaşayabilir, yolculuğu nasıl olur anlatan bir şiir biraz da yani. Burada Bastırılmış Acemi diye bir şiir var yine. Bu da yoğun Bastırılmış Acemi şiirimde de yine uçlarda böyle bir hayatı karşılaştıran bir şiir. Yani içimizdeki hayvanla, kaostaki, dinginlikteki bizde, arzunun yüksek halleriyle ve durmayı ve durakları bilmeyen ve beceremeyen bir pervasızla, bir serüvenciyle, bir anarşistle ilgili bir şey anlatıyor bu şiirde. Yani deliliği üstleniyor biraz. Deli deli dep deli sözü de oradandır. Deli deli dep deli Anadolu'da ve Türkiye'de aslında bir çocukların oyununda bir repliktir. Tırnak içinde vermedim ama deli deli dep deli kulakları bilmem neli falan filan diye bir çocukların oyunları vardır. Deli dep deli cümlesi halk dilinde çok vardır mı? Adamın biri çıktı geldi, dep deli bir adam. Yani deli ama dep deli, hani çok deli. Çok deli. Deli deli dep deli. Çok deli, fazla deli anlamında. Yani deli, çıldırın deli, çatlak yani gibi. Biraz da onu anlatan bir şiir. Yalnızlık ağrısı yine hayatta böyle yüzleşen ve resleşen bir şiirlerimden birisi. Bir yanı teslim, bir yanı devrim olan ülkem, ben neredeyim, siz neredesiniz bölümü var mesela. Bir tarafı çok farkında ve duyarlı itirazı biriktirirken bir yanı teslim olmuş, boyun eğmiş, popüler kültüre, ülkedeki karanlık günlere boyun eğmiş bir insanın trajik hikayesini sorguluyor. Yani şanlı bir mücadele tarihinden gelmiş halkım ve yoldaşlarım, böylesi karanlık günlerden geçtik ve yarın akıp giderken bir nehir gibi sizin teslimiyetiniz nereye düşüyor? Direnenlerin aşkı ve boyun eğmezliği nereye diye bir soru soruyor. Yani bir sorgulama ve yüzleşme şiiri. Toplumla, benim kendi kuşağımın devrimcileriyle, kendi kuşağımın önderleriyle, kendi kuşağımın farkına varmış bir dönem ki hapishanelerde yatan, sürgünlerde işte Fransa dahil, Almanya, İtalya, İspanya dahil oralardaki yoldaşlarımı ve arkadaşlarımı da seslenen bir şiir bu tarafta. Yani. Tuhaf Eskici yine böyle kısa şiirlerimden biridir. Çok fazla kısa şiirim yoktur benim.
Evet.
Ama bu da böyle eskici kelimesi bende çok önemlidir. Yani şiirlerimde terzi, makas, iğne, iplik. Ondan makas, iğne, iplik, terzi, şimdi bunlar benim şiirlerimde de kullandığım, son kitaptaki şiirlerimde kullandığım malzemelerden biridir. Yani Tuhaf Eskici şiirimde de aşkı, ayrılığı, hatıraları böyle kısaca anlattığım şiirlerden biridir. Eskici Türkiye'de çok önemlidir. Mahallelerde şöyle bir nidayla gezerdi çocukluğumdan itibaren. Anadolu'da hala vardır. Bazen buralarda da görüyorum. Eskici, eskici, eskici. Eskiler alır, eskiler satarım. Naylon eskileri, bakır eskileri, demir eskileri,
evet.
Filan diye, tamam mı? Giysi eskileri. Adam böyle, eskiciler bir bazı şeyleri parayla alır. Bazen para verirdi, bazen yerine başka bir şey verirdi. Örneğin bakır alırdı, sizin tencereye ihtiyacınız var, tencere verirdi. Naylon sepete ihtiyacınız var, diyelim giysi alırdı, naylon sepet verirdi. az kullanılmış bir takım elbise ya da hoş bir kadın elbisesi var ya da pabuçları var diyelim. Onu alır, onun yerine tezgahındaki, arabasındaki eşyalardan birini verirdi. Türkiye'nin bütün şehirlerini, kasabalarını, köylerini gezerlerdi bunlar. Yani iğneden ipliğe dek satarlardı. O eskici arabaları bazen var ya, böyle kocaman bir balon yumağı gibiydi. Etrafında böyle naylonlar, değenler, bilmem neler falan filan, tamam. Enteresandı. Ve benim kültürümde, yani Anadolu'da, Türkiye'de eskiciyi bilmeyen, Anadolu'yu yaşayan insanların içinde kimse yoktur. Yani İç Anadolu'dan Doğu'ya, Akdeniz'den Karadeniz'e, Ege'den işte ne bileyim İstanbul'a kadar eskici kültür hep vardı. Mahallelerde bağırırlardı, satarlardı. Bazen ben yine rastlıyorum, yani çok az, evet, olsa da büyük kentlerde rastlıyorum, İzmir'de ve İstanbul'da da. Hani bu eskicinin bizde böyle bir karşılığı var. O eskici üzerinden yürüttüğüm bir şey. Tuhaf eskici. Bu hani klasik değil, böyle tuhaf bir eskici bu şiirdeki. Burada Suç ve Zerre diye bir şiir var. Burada yani Türkiye'deki son yılları ve şeyi anlatıyorum. Yani her şeyi, aşkı, devrimi, paylaşmayı, uzaklığı. Bana zaten benim şiirimle ilgili aşkın ve devrimin şairi de derler bana. Geçen gün duydun mu bilmiyorum. Hem mikrofonda dediler, hem de benimle ilgili konuşurken dediler. Aşk ve devrim kavramları, sözcükleri benim şiirimde sık geçer. Ben aşkı da bir devrim olarak algılıyorum. Devrimi de bir aşk olarak algılıyorum. Ama devrimi sadece sokaklardaki insanların silahlı çatışması ya da boğuşması olarak algılamıyorum. Yeni olan her şeyin kendi bir devrimdir. Bir çiçeğin kabuğunu zorlayıp patlayıp dışarı çıkma çabası, bir hayvanın yumurtasından gagalayıp yumurtayı kırıp doğaya kendini uzatması, bir balığın yumurtalarından işte çıkan bir balığın dev bir balineye dönüşmesi, işte bir çocuğun küçük bir varlıkken büyük resimler yapabilen, dünyanın en büyük ressamı, büyük müzikler yapan, çok büyük bir ressam olması da bir devrimdir bana göre. Elbette ki siyasal devrimler de bunun içindedir. Eskiyen zorbaların gidip yerine haksızlıkların giderildiği, daha demokratik toplumların ve yönetimlerin kurulması da bir devrimdir. Hani bu benim özlemimdir. İşte Fransız devrimi, o nedenle benim için Fransız ihtilali çok önemlidir. Dünyada önemlidir. Bütün Avrupa'da değil, dünyada önemlidir. Evet. Çünkü bir çağın kapanıp bir çağın başlamasını içerir. Hem siyasal olarak, hem ekonomik olarak, hem kültürel olarak ve sanatsal olarak. Dünyanın en büyük yazarları bütün dünyada ve Avrupa'da 1789 Fransız ihtilalinden sonraki aydınlanma çağında ortaya çıkmıştır. Sanat da bir aydınlanmanın ışığıdır. Ve bir aydınlanma ilişkisidir. Zorbalar sanatı sevmez, sanatçıları da sevmez. Çünkü sanat kendiliğinden devrimci bir şeydir. Yani kendiliğinden devrimcidir. Birinin ona böyle bir misyonu yüklemesine gerek yok. Ya da birinin bir sanat yapıtına ya da sanatçıya devrimci misin, ilerici misin demesine gerek yok. Sanat yapıtı ya da sanat ürünü kendiliğinden devrimcidir. Hatta onu üreten insanın ideolojik olarak düşünsel yapısı muhafazakar bile olsa, o sanat ürünü, iyi bir sanat ürünü ise hakikaten kendiliğinden devrimcidir ve biriciktir.